Ayrım 44, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 472. 33. Bölüm. Como Gölü'ndeki Villa d'Este Oteli Amerikalı konukları Bay ve Bayan Paul Lambert'i, yani Brandon Schofield ile Antonia'yı almak için Milano Havaalanı'na bir limuzin gönderdi. Pasaportlarını Frank Shields hazırlatmış ve onları askeri bir jetle göndermişti. Uçak Milano saatiyle sabah 10'da indi ve öğle olduğunda yorgun çift oteldeki dairelerine yerleşmişti. Bay Lambert önceki akşam Londra'da yapılan uzun briefingden yakınıyordu. "Geoffrey bir şeyi bir kez söylemeyi öğrenemedi, 30 kez tekrarlamak zorunda mı?"
"Bray, onunla tartışıp durdun."
"Doğru, çünkü ona ihtiyacım yok, Togazi var."
"Bu Geoff'u pek etkilemiyor biliyorsun."
"İtalyan düşmanı."
"Hayır, güçlü bir mafya olarak ünlenmiş biriyle çalışmak istemiyor olabilir."
"Saçma. Servizio Segredo'nun en iyi adamlarından bazıları mafyadan. Ayrıca Silvio'nun yıllardır mafyayla bir ilgisi yok. Onuruyla emekliye ayrıldı."
"Ne kadar da hürmete layık." Telefon çalınınca Antonia açtı. "Evet."
"Şu ünlü Antonia olmalısın. Tanışmadığım Akdeniz'de Signora. Tanışma şerefine ulaşmak için sabırsızlıkla bekliyordum."
"İngilizceniz olağanüstü, Signor Togazi mi?"
"Evet, İngilizceyi bir ustadan, olağanüstü biri olan eşinden öğrendim."
"Evet, ben de öyle öğrendim. Seni ustaya veriyorum."
"Konuşmandaki Mare Nostra kıvraklığını duyabiliyorum, büyük güzel," dedi Togazi.
"Ben de onu kaybetmek için yıllardır uğraşıyordum."
Antonia telefonu başından sallayarak yatağı işaret eden Schofield'a verdi. Bray uyumak istediği için isteksizdi. "Merhaba İtalyan."
"Sevgili Brandon, Yankee nasıl geldiğinizi tahmin ettim."
"Birkaç saat uyumaya ihtiyacı var."
"Şimdi olmaz dostum, yapacak işimiz var. Milano postanesinden gelen habere göre Barcelona'dan büyük bir posta daha gelmiş. Bu Signor 4. Del Monte'ye. Del Monte İtalya'da çok yaygın bir ad. 4. saçmalığı ise alıcıyı belirleyen şifre. Bundan sonraki posta kamyonu öğleden sonra 3'te gelecek. Arkadaşlar paketin son sevkiyatta olduğunu söyleyerek tutacaklar. Orada olmalıyız."
"Oradan biraz önce çıktım. Paketi alanı izleyecek adamların yok mu?"
"Barcelona ile son haberleşme 6 gün önce yapıldı. Yeniden ne zaman gelecek?"
"Ah tanrım, haklısın. Kaiserslautern kapalı."
"Ne? Kekoza?"
"Yoğun bir haftaydı. Sana sonra anlatırım. Ama haklısın, Milano bağlantısını bulmak için başka şansımız yok. Beni nasıl alacaksın?"
"Bahçede dolaşacakmış gibi batı kapısından çık, sonra villaya giden yola gir ve Bellagio'ya doğru yürü. Seni oradan alacağım."
"Silahım yok. O metal dedektörlerine lanet olsun, ama istiyorum, sende var mı?"
"Denizde su var mı diye soruyorsun."
"Anladım. 15-20 dakika sonra görüşürüz."
Schofield telefonu kapatıp Antonia'ya döndü.
"Duydun sanırım. Doğru tahmin, ama silah meselesi hoşuma gitmedi."
"Belki hiç gerekmeyecek. Yine de ateş gücümün olmasını tercih ederim. Arkamızda düşman atları var. Eski günleri hatırlıyorsun değil mi ihtiyar kız?"
"Evet canım. Aynı zamanda çok daha genç olduğunu da hatırlıyorum. Ve Togazi senden daha yaşlı. İki ihtiyar çok geride kalmış eski günleri tekrar oynuyorlar."
"Elindeymişken neden bizi mumyalamıyorsun? Lastik tabanlı ayakkabılarım nerede?"
"Dolapta."
"Hiçbir zaman lastik tabanlı ayakkabılarını giymeden işe gitme."
"Yalnız olmayacaksın değil mi? Yaşlı adamların gençlere ihtiyacı vardır."
"Silvio'nun birkaç delikanlı bulacağından eminim."
"Umarım ne yaptığını biliyorsundur."
"Biliyoruz."
Arabayla Milano'ya rekor zamanda gittiler. Önde Don Silvio'nun iki koruması oturuyordu ve arkalarındaki arabada da 3 koruma daha vardı. Milano Merkez Postanesi'nden bir kavşak uzakta buluşacaklardı. Togazi'nin içerideki adamı genel dağıtım bölümünün bir planını bulmuştu. Stratejinin esasını bu oluşturuyordu.
Don'un telsizli adamları tezgahın yakınında kapılara doğru geri çekilme pozisyonunda duracaklardı. Şoför ise dışarıda Togazi'nin arabasına yakın bekleyecekti. Alıcı Barcelona'dan gelen paketi aldığında Don'un adamı en yakındaki korumaya işaret edecekti. O da diğerlerini uyaracak ve adamı tarif edecekti. Togazi elinde teleskopik bir fotoğraf makinesiyle arabanın içinde kaldı. Schofield ise biraz ileride kapıyı gözleyerek korumaların haberleşmelerini dinliyordu. Telsizden gelen konuşmalar duyuldu. Adam peşmirde kıyafetler içinde, üstünde yırtık bir ceketli ütüsüz bir pantolon var. Yakala onu dedi Bray postanenin kapısından hızla çıkan kısa boylu adamı görünce. Onu gördün mü Silvio? Tabii, bisikletlerin durduğu yere doğru gidiyor. Biriniz çabuk olun, motosikleti alıp onu takip edin. Korumalardan en hızlısı denileni yaptı. Motosikleti yerinden alıp çalıştırdı ve bisikletli kuryenin peşine düştü. Birkaç dakika sonra telsizinden konuşuyordu. Kentin en berbat yerinde signore. Bisiklet yeni ve pahalı. Hayatımdan endişe ediyorum. Onu kaybedersen hayatın olmayacak dostum dedi Don Silvio Togazi. Dio di Dio paketi başka bir dilenciye verdi. Onun peşinde kal diye emretti Don. Eski bir kiliseye doğru koşuyor signore. Dışarıya genç bir rahip çıktı zarfı ona veriyor. Blessed Sacrament Kilisesi. Motosikleti gizleyip orada kal. Eğer rahip giderse onu uzaktan izle. Capisce? Bütün kalbim ve ruhumla Don Silvio. Grazie. Ödüllendirileceksin. Prego efendim. Gidiyor kaldırıma gitti. Bir otomobilin yanında durdu. Çok eski ve hasarlı bir araba. O bölgede en güvenli araba dedi Togazi. Markası ne? Söyleyemem. Üstünde birçok oyuk ve çizik var. Küçük bir araba. Ön ızgarası kopuk. Fiyat olabilir. Plakası? Çok eğrilmiş ve yine çiziklerle dolu. Rahip arabaya bindi. Motoru çalıştırıyor. Mümkün olduğu sürece onunla kal. Adamlar diğer arabada. Biz bundayız. Yaptığı her dönüşü bize bildir. Brandon içeriye gel. Paravacini'nin malikanesi kapalıydı ve yalnızca bakım için birkaç personel vardı. Yarıya inik bayraktan evde önemli kimsenin olmadığı anlaşılıyordu. Carol Paravacini'nin korkunç ölümü göl halkını şoka uğratmıştı. Onun ruhu için dua edenler, lanet yağdıranlar ve ikisinin arasında kalan birkaç kişi vardı. Ama eski arabanın Bellagio yoluna girip 30 mil sonra Paravacini'nin malikanesine giden yola sapması şaşırtıcıydı. Evde birisi vardı. Barcelona'dan gelen bilgiyi alacak kadar güçlü, Matarese hiyerarşisinden birisi olmalıydı. Mümkün olduğu kadar hızla eve dön diye emretti Togazi Schofield'a dönerek. Balkonumda teleskoplar var, belki bir şey öğrenebiliriz. Eve döndüler. Paravacini'nin malikanesine çevrili teleskop iskelede güzel bir yat olduğunu gösteriyordu. Malikanede ve bahçelerde uğursuz bir boşluk vardı. Birden iki adam belirdi. Tuğla patikada malikanenin ön tarafından dönüyorlardı. Birisi yaşlıydı. İkisinin üstünde koyu renkli pantolonlarla bol spor gömlekler vardı. Kim onlar diye sordu Bray. Don Silvio'nun bakması için teleskoptan çekilerek. Birini çok iyi tanıyorum. İtalyan Matarese'yi kim yönetiyor sorusunun yanıtı o. Diğerini tanımıyor olsam da bir tahminde bulunabilirim. Yalnızca başının arkasını uzaktan gördük. Kim? İzlediğimiz küçük arabanın sürücüsü. Rahip. İkisi de. Yaşlı adam Kardinal Rudolfo Paravacini, Vatikan'da büyük nüfuzu olan yüksek rütbeli bir din adamı. Matarese'nin İtalyan yöneticisi o mu? Kuşlarına yem olan Carlo Paravacini'nin amcası. Ama Vatikan? Aileler arasındaki kan İsa'nın kanından daha güçlü derim. Bu meselede kesinlikle öyle. Price ondan söz etmişti Leslie'de ama bu kadar elle tutulur bir şey yoktu. Artık var Brandon, şuraya bak, yata gittiler. Ne gördüğünü söyle bana. Peki, Schofield yeniden teleskoba döndü. Yaşlı adam Barcelona'dan gelen zarfı açıyor. Soru bundan sonra ne yapacağımız dedi Togazi. Malikane fazla takviyeli görünmüyor. Neden hemen harekete geçmiyoruz?
zarfın içindeki bilgiyi nakledebilir ya da az bir ihtimalle de olsa yok edebilirler.
Aynı fikirdeyim.
Korumalar balkona çağrıldı ve sırayla teleskoptan baktılar. Bir strateji hazırlarlarken Schofield ile Togazi yıllar öncesine dönerek düşman bölgelerine sızdıkları günleri hatırladılar. Korumalardan ikisi talimatlarını alıp gitti, diğer üçü Don Silvio ve Brandon'la kaldı.
''Sen burada kal'' dedi Togazi başıyla orman girişindeki barikatta görevli adamı işaret ederek. ''Bizimle temasla kal. Olmayacak bir şey ama davetsiz bir konuk olursa ne yapacağını biliyorsun.''
''Si efendim, önce dışarıdaki mayınlar.''
''Mayınlar mı?''
Schofield oturduğu yerde öne doğru eğildi.
''Portofino'nun yukarısındaki tepelerde mi?''
''Hatırlıyorsun'' dedi Togazi. ''Kamplarımıza kimse yaklaşamazdı. Etrafı mayınlarla süslemiştik. Bizi aramaya gelenler felç olup kalır, yürümeye korkardı.''
Onlar geldikleri adımları izleyerek geri dönerken biz de kendimize yeni bir kamp aramaya çıkardık dedi Brandon gülerek.
Kimsenin başına bir şey gelmedi. Patlamalar partizan savaşlarından kalan bulunamamış mayınlara bağlanırdı.
Ben biraz rötuş yaptım dedi Don Silvio. Yolun çok yakınında gizli mayınlar ve onların altında birkaç tane daha var. Kapıya yakın yerlere de döşedim.
Vabene dedi Schofield gülerek.
''Siz ikiniz'' dedi Togazi, diğer iki korumaya İtalyanca konuşarak, ''bizimle gelip malikanenin 100 metre kadar uzağında ayrılacaksınız. Sonra park yerine gidip pozisyonlarınızı alacaksınız.''
İlk araba Paravacini malikanesinden 1 mil uzakta yolun kenarında durdu. İki koruma üstlerindeki takım elbiseleri eski ama temiz giysilerle değiştirdiler. Kilise kıyafetlerini giymiş çiftlik işçilerine benziyorlardı. Ellerinde birer sepet çiçek vardı. Bölgede küçük topraklarda özenle yetiştirilen çiçeklerdendi. Toprak yoldan aşağıya Paravacinilere malikanesine doğru inerlerken kaşlarında terler birikiyordu. Gömlekleri ıslanıyordu. Yolun son 200 metresi asfalttı. Kalın pencereli bekçi kulübesi boştu ve bariyerin kalkmış olması evde önemli birisinin olmadığını gösteriyordu. Adamlar kıvrılarak giden araba yolunu güçlükle çıkıp evin ön girişine vardılar, zili çaldılar. Kapıyı bir erkek hizmetkar açtı. Gömleğinin düğmeleri açıktı ve sakalları uzamıştı. Kaba görünüşlü ziyaretçileri görünce sert bir sesle konuştu.
''Ne istiyorsunuz? Evde kimse yok.''
''Piacere, signore, biz Bellagio'dan gelen fakir insanlarız.'' dedi sağ taraftaki koruma. ''Büyük Don Carlo'nun anısına saygılarımızı sunmak için geldik. Bayramlarda ailelerimize çok cömertlik yapardı.''
''Öleli haftalar oldu, biraz geç kaldınız.''
''Gelip giden o kadar büyük adam varken cesaret edemedik.'' dedi soldaki koruma. ''Bu çiçekleri içeriye koyabilir miyiz, signore? Çok ağırlar.''
''Orada bırakın. İçeride sulayacak birçok çiçek var.''
''Yüreğinizi açın, signore.'' diye ekledi sağ taraftaki koruma, küstah hizmetçinin arkasına doğru bakarak.
''Hayır.''
''O zaman açma.''
Aynı koruma birden atılıp adamı omuzlarından tutarak aşağıya doğru çekti ve sağ diziyle sert bir darbeyi yüzüne vurdu. Adam kanlar içinde yere düştü, bayılmıştı. Togazi'nin adamları onu yandaki bir odaya sürükleyip kapıyı kapadıktan sonra evi çabucak ama dikkatle aramaya başladılar. Kütüphanede bir hizmetçi buldular. Kadın üniformalıydı ve koltuğa oturmuş resimli bir ansiklopediye bakıyordu.
''Scusi, signore.'' Kadın yerinden fırlarken çabuk çabuk konuşuyordu. ''İşlerimizi yaptığımız sürece dinlenip eğlenebileceğimi söylendi.''
''Kim söyledi?''
''Kardinal, signore.''
''Burada başka kim var?''
''Kardinal Paravacini, Signor Rossi ve...''
''Signor Rossi mi?'' diyerek sözünü kesti kapıdaki hizmetkere saldıran koruma. ''O bir rahip mi?''
''Aman tanrım, no signore, buraya her hafta birkaç değişik kadın getirir, zamparanın teki. Kardinal görmesin diye onları sabah erkenden, güneş doğmadan gönderir.''
''Başka kim var?'' diye sordu Togazi'nin diğer adamı. ''Birisinin daha olduğunu ima ettin.''
''Evet, Bruno Davino, malikanenin güvenliğinden sorumlu.''
''Nerede?''
''Zamanının çoğunu damda geçirir efendim. Damda insanı güneşten koruyan bir bölme var. Oradan gölü ve bütün yolları görebildiğini söylüyor.''
''Yukarıya çıkalım.'' dedi birinci koruma.
Kekoza diye bağıran bir ses geldi kapıdan. Korumalar arkalarına dönünce kapıda iri yarı öfkeli bir adamın durduğunu gördüler.
Sizi yolda gelirken gördüm ama gittiğinizi görmedim. Neden hala buradasınız?
Aspaciente, signore diye yanıtladı ikinci koruma. Bu sırada kollarını uzatıp avuçlarını açarak yalvarır gibi yavaşça adama doğru yürüyordu.
Yüce Don Carlo'nun anısına çiçek getirdik.
Arkadaşıyla güvenlik sorumlusu adamın arasına girerek görüşünü kapadı. Bu daha önce kullandıkları bir taktikti. Diğer koruma hızla elini cebine atıp susturuculu tabancasını çekti. Arkadaşı adamın önünden çekildiği anda iki kez ateş ederek güvenlik görevlisini öldürdü. Kadın çığlıklar atmaya başladı. Tolgazi'nin ikinci adamı hemen kadının üstüne atılarak bir eliyle ağzını kaparken diğeriyle göğsüne hızla vurup soluğunu kesti. Cebinden ince bir ip ve plastik bant çıkaran ikinci korumu kadına koltuğu bağladıktan sonra ağzını bantladı. Bir yere gidemez.
Tamamız dedi birinci koruma. Her taraf temiz. Sonraki işimize bakalım.
İkinci otomobil durur durmaz Schofield ile Togassi araçtan inip yaşlı bacaklarının el verdiği hızla koşarak yol kenarındaki ormana girdiler. Motoru çalıştırılmayan otomobil kayarak yolu inmeye devam etti ve yattan görünmeyecek şekilde evin sol tarafındaki çimenlikte durdu. Diğer iki koruma arabadan inip sessizce kapıyı kapadıktan sonra evin dış duvarını tırmanıp kocaman bahçeye indiler. Çimenlerin üstünde yürüyen birisi yattakiler tarafından hemen görülürdü. Hedefler yatta oldukları ve bütün çıkış yolları kesileceği için buna imkan verilemezdi. Bu nedenle ilk otomobildeki korumalar evin sağ tarafında tuğla patikadan 4 metre kadar uzakta gizlenmişlerdi. Her yandan sararak bir kıskaç saldırısı yapılacaktı. Bu özel stratejinin iki nedeni vardı. Birincisi ve en önemlisi savunma personelinin sayısıydı. Kaç kişi olduklarını öğrenmek mümkün değildi. İkinci neden ise bir ihtimal Togazi'nin adamlarının fark edilmesi ihtimaliydi. Bu durumda Kardinal Paravacini'nin Barcelona'dan gelen haberi hemen yakarak yok edeceği kuşkusuzdu. Bu yüzden önemli olan oradakilerin kaçmasını önlemekti. Herhangi bir sürpriz de eşit derecede önemliydi. Bunlardan ikincisini sağlamak için Schofield ile Don Silvio ormanda göl kıyısına yakın bir yerde giysilerini çıkardılar. İçlerinde mayoları vardı ve silahları için su geçirmez torbalar getirmişlerdi. Yüzeye çıkmadan suyun altında daha uzun yüzmek için mayolarına tutturulmuş şnorkeller vardı. Hedefleri yatın krom bir merdiven olan sancak tarafıydı. Yıllar önce İtalya'da, Sicilya'da ve Karadeniz'de oynadıkları rolleri yeniden oynayan iki eski gizli ajan Como Gölü'nün sularına daldılar. Şnorkelle soluk almaktan biraz rahatsızlık duyarak merdivene vardılar. Togazi alçak sesle öksürmeye başlayınca Schofield onun başını suyun içine bastırdı. Togazi sudan çıktığında gözleri öfke doluydu ama Schofield parmağını dudaklarına götürünce anladı. Gürültü yapmanın sırası değildi. Özellikle de söz konusu olan insan sesi ise. Schofield torbayı açıp silahını çıkardı. Togazi de aynı şeyi yaptıktan sonra birbirlerine baş salladılar ve Brandon Krom merdiveni çıkmaya başladı. Yarı yola geldiğinde yaşlı Don Silvio öksürüğünü daha fazla tutamadı ve sonuç olarak şnorkele su doldu. Yukarıdaki güverteden heyecanlı seslerle İtalyanca konuşmalar geldi. Neydi o? Merdivende birileri var görebiliyorum. Durma, al bunu ve koş, eve gidip Bruno'ya seslen. Schofield kendini merdivenden yukarıya çekip parmaklıktan içeriye atladı. Silahı Kardinal Paravacini'ye çevriliydi.
Yerinde olsam kıpırdamazdım rahip. Kilisenin sensiz daha iyi olacağına karar verebilirim.
Bray susup seslendi. Durdur onu, patikaya doğru gidiyor, paketi al. O sırada Togazi İtalyanca söverek yaşlı ince vücudunu korkuluktan güçlükle aşırmaya çalışıyordu.
Vücutlarımıza ne oldu? Eskiden bize karşı çok daha yumuşak başlıydılar.
Don Silvio diye bağırdı kardinal. Bu Amerikalı domuzla beraber misin?
Ah evet yüce kardinal diye karşılık verdi Togazi, beraberiz. Çok önceden, sen kilisemizi pisleterek Vatikan'da yükseldiğin zamandan beri beraberiz.
Uzakta çimenlikteki heykellerin arasında adamlar koşmaya başladı. Avcılar rahibi ya da Barcelona'dan gelen paketi getiren sahte rahibi kovalıyorlardı. Birden silahlar patladı ve fırlayan mermiler mermer heykellere çarparak oraya buraya sekti. Schofield güvertenin diğer yanına koşarak bağırmaya başladı. ''Tanrı aşkına onu yakalayın!'' Aniden bir çığlık duyuldu ve ateş sesleri kesiliverdi. Uzaktaki çimenlikte biri İtalyanca bağırıyordu. ''Çok geç, signore, silahı vardı ve bize ateş etti. Paolo'yu bacağından çok kötü yaraladı. Onu vurduk.'' ''Paketi buraya getirin ve Paolo'yu doktora götürün. Acele edin.'' Brandon o anda Togazzi'nin silahının tehdidinde olan sessiz kardinale döndü. ''Seni kendi ellerimle papaya teslim etmek kadar istediğim hiçbir şey yok. Ama ne yazık ki daha acil işler var.'' ''Bu onlara ben erişeceğim dostum.'' dedi Don Silvio. ''Bir iki hayır duası alırım.''
44. Ayrımın Sonu. Sayfa 482.